Ayrım 8 Beyaz Aslan Henning Mankell Sayfa 99 Bir saatlik öğle yemeği tatilinden sonra yeniden toplantı odasında buluştular. Wallander yemeğe eve gitmişti.
''Dürüst hırsızlar nerede bugünlerde?'' diye sordu Martinson içini çekerek. ''Bu dava sanki bir öykü kitabından alınmış gibi. Elimizde yalnızca kuyuya atılmış dindar bir kadının cesediyle bir de kesik parmak var.''
Wallander haklısın dedi ama istesek de o parmaktan kendimizi soyutlayamıyoruz.
Denetimden çıkmış havada uçuşan yarım kalmış birçok konu var dedi Swedberg tedirginlikle kel kafasını kaşıyarak.
Elimizdekileri bir araya getirmek zorundayız ve bunu hemen şimdi yapmalıyız. Aksi halde yolumuz iyice tıkanır.
Wallander Swedberg'in sözlerindeki dolaylı eleştiriyi duymazdan geldi.
Haklısın dedi elimizdekilere bir bakalım. Louis Akerblom öldürüldü. Bu işin nerede ve kimin tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Ama ne zaman öldürüldüğünü tahmin edebiliyoruz. Cesedi bulduğumuz yerden pek de uzak olmayan bir yerde bir ev havaya uçtu. Nyberg küllerin arasında bir telsiz alıcısının parçalarıyla kömür haline gelmiş dipçik parçasını buldu. Tabanca Güney Afrika malı. Buna ek olarak evin dışındaki avluda kesik bir parmak bulduk. Daha sonra da Louis Akerblom'un göle atılmış arabasını ortaya çıkardık. Bunları bu denli çabuk bulmamız bir rastlantıydı. Aynı rastlantı ceset için de geçerli. Kadının alnından vurulduğunu biliyoruz. Tüm bunlar bir infazın söz konusu olduğu izlenimini veriyor.
Bu toplantıya başlamadan önce hastaneyi aradım. Tecavüz edilmemiş, yalnızca vurulmuş o kadar.
Martinson bu bilmeceyi çözmeliyiz dedi. Daha fazla kanıta gerek var. Parmak, telsiz ve tabanca ile ilgili bir şeyler bulmalıyız. Evle ilgilenen Varnamo'daki avukatla hemen bağlantı kurmalıyız. Evde birinin olduğu açıkça ortada.
Toplantıyı bitirmeden önce kimin ne yaptığını çözmeliyiz dedi Wallander. Açıklamak istediğim iki düşüncem var.
Björk dinliyoruz dedi.
Louis Akerblom'u kim vurmak istemiş olabilir dedi Wallander. Kadının ırzına geçmek isteyen biri olabilir. Ne var ki adli tıbbın raporlarına göre tecavüz edilmemiş. Dövüldüğüne ilişkin bir kanıt da yok elimizde. Kadının tek bir düşmanı bile yok. Tüm bu verilerden yola çıktığımdaysa bu cinayetin yanlışlıkla işlendiğini düşünüyorum. Louis Akerblom başka birinin yerine öldürüldü. Bir diğer olasılık ise görmemesi ya da duymaması gereken bir şeylere tanık olduğu için bu cinayete kurban gitti.
''Bu çizdiğin tabloya ev de uyuyor.'' dedi Martinson. ''Louis Akerblom'un görmeye gittiği ev çok uzakta değildi. O evde kesinlikle bir şeyler oluyor. Dediğin gibi görmemesi gereken bir şeyi gördü ve öldürüldü. Peters ile Noren onun görmeye gittiği ya da gidemediği eve gittiler. Wallin adındaki dul bir kadına ait olan eve. Her ikisi de evin hemen bulunacak bir yerde olmadığını, insanın giderken yolunu kolayca şaşırabileceğini söyledi.''
Wallander onaylarcasına başını salladı. Devam et dedi.
Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok dedi Martinson. Bilmediğimiz bir nedenden ötürü de birinin parmağı kökünden kesildi. Tabii bu ev havaya uçtuğunda gerçekleşmemişse. Ama bu bir kazaya benzemiyor. Öylesi bir patlama insanı paramparça ederdi. Parmak bence kesilmiş.
Swedberg ırkçı bir ülke olduğunu ve ülkede yoğun şiddet olaylarının yaşandığı dışında Güney Afrika hakkında fazla bir şey bilmiyorum dedi. İsveç'in Güney Afrika ile diplomatik ilişkileri yok. Onlarla ne ticaret yapıyoruz ne de tenis oynuyoruz. En azından yasal olarak. Güney Afrika ile ilgili bir şeyin neden burada İsveç'te sonuçlandığını anlayamıyorum bir türlü. İnsan İsveç'in bu tür olaylara katılacak en son ülke olduğunu sanır.
''Belki de bu nedenden ötürü'' diye mırıldandı Martinson.
Wallander hemen Martinson'un yorumunu irdeledi.
''Ne demek istiyorsun?'' Martinson hiçbir şey diye yanıtladı onu. ''Eğer bu davada bir yere ulaşmak istiyorsak çok daha farklı şekilde düşünmeye başlamamız gerek.''
''Yürekten katılıyorum'' dedi Björk araya girerek. ''Yarına kadar hepinizin bu olayla ilgili ayrıntılı bir rapor yazmanızı istiyorum. Bakalım bu bizi bir yere götürecek mi?''
Kendi aralarında iş bölümü yaptılar. Wallander Varnamo'daki avukatı bulma işini üstlendi. Björk ise kesik parmağa ilişkin raporu incelemeye karar verdi. Wallander avukatın bürosuna telefon ederek acil bir konuda Bay Holmgren'le görüşmek istediğini söyledi. Holmgren'in telefona gelmesi çok uzun sürmüştü.
Valander sizinle Skarnedeki evle ilgili konuşmak istiyorum diye söze başladı. Hani şu yanan evle.
Avukat Holmgren
hiçbir açıklaması yok dedi. Ama sigorta poliçesine baktım. Poliçe yangını da kapsıyor. Peki polis yangının nasıl çıktığını öğrenebildi mi?
Hayır dedi Valander ama çalışıyoruz. Size telefonda sormak istediğim bir iki sorun var.
Umarım uzun sürmez dedi avukat. Çok yoğunum.
Valander sorulara telefonda yanıt vermek istemezseniz Varnamo polis karakoluna gitmek zorunda kalırsınız dedi. Kaba bir tavır sergilediğini aldırmayarak. Kısa bir sessizlikten sonra avukatın cevabı duyuldu.
Peki sizi dinliyorum.
Evin varislerinin adlarını ve adreslerini içeren faksı bekliyoruz.
Hemen göndereceğim.
Evden kimin sorumlu olduğunu da öğrenmek istiyorum.
Ben sorumluyum. Bununla ne demek istediğinizi anlamadım.
Her evin zaman zaman bakıma gereksinimi olur. Çatının bakımı, farelerin öldürülmesi gibi. Bunları da siz mi yapıyordunuz?
Mirasçılardan biri Wolsey'de oturuyor. Genellikle evle o ilgilenir. Adı Alfred Hanson.
Valander adamın adını, adresini ve telefon numarasını yazdı.
Demek ev bir yıldan beri boştu öyle mi? Bir yıldan daha uzun bir zamandan beri. Mirasçılar satıp satmama konusunda görüş birliğine varamamışlardı.
Bir başka deyişle evde kimse kalmıyordu öyle mi?
Elbette ev boştu.
Bundan emin misiniz?
Nereye varmak istediğinizi anlamıyorum. Evet ev boştu. Alfred Hanson belli aralıklarla beni arar ve her şeyin yolunda olduğunu haber verirdi.
En son ne zaman aradı?
Bunu hatırlamamı benden nasıl isteyebilirsiniz?
Bilmiyorum ama soruma bir yanıt almak istiyorum.
Yılbaşı sırasındaydı galiba ama öyle olduğuna yemin edemem. Bu neden önemli?
Şu anda her şey önemli ama yine de verdiğiniz bilgiye teşekkür ederim. Valander telefonu kapattı, ardından telefon rehberini açtı ve Alfred Hanson'un adresini kontrol etti. Sonra da yerinden kalkarak ceketini alıp odadan dışarı çıktı. Martinson'un odasının önünden geçerken Wolsey'e gidiyorum diye seslendi. Şu havaya uçan evle ilgili garip bir şeyler var.
Bana sorarsan her şey garip dedi Martinson. Ha bu arada az önce Nyberg'le konuştum. Telsizin Rus malı olabileceğini söyledi.
Rus mu?
Öyle dedi. Bana sorma ona sor.
Bir ülke daha dedi Valander. İsveç, Güney Afrika, şimdi de Rusya. Bu iş nerede bitecek? Yarım saat sonra Valander arabasını Alfred Hanson'un evinin önünde durdurdu. Oldukça modern görünümlü bir evdi burası. Valander arabasından inerken bir Alman çoban köpeği havlamaya başladı. Saat 4:30 olmuştu ve karnı açlıktan zil çalıyordu. 40 yaşlarında bir adam kapıyı açtı. Üstü başı saçları darmadağınıktı. Valander ona doğru bir adım atınca adamın içki koktuğunu fark etti.
Alfred Hanson dedi sorarcasına. Adam başını evetlercesine salladı. Ben Yistat karakolundan geliyorum dedi Valander. Lanet olsun diye haykırdı adam Valander alırı söylemeden.
Anlayamadım.
Beni kim gammazladı? Bankston hıyarı mı?
Valander ağzını açmadan hızla düşündü.
Bu konuda bir şey söyleyemem dedi. Polis tüm muhbirleri korur. Bankston olmalı dedi adam. Beni tutuklayacak mısınız?
Valander bunu içeride konuşalım dedi. Adam Valander'i mutfağa götürdü. Burada içki yapımında kullanılan alkolün kokusunu duydu Valander. Birden kafasında bir şimşek çaktı. Alfred Hanson yasa dışı işler yapıyordu ve Valander'in kendisini bu yüzden tutuklamaya geldiğini sanmıştı. Adam kendini mutfaktaki sandalyelerden birine atarak başını kaşımaya başladı.
Amma da şanssızım diye içini çekti.
Kaçak içki konusunu daha sonra konuşuruz dedi Valander. Seninle konuşmak istediğim başka bir şey var.
Ne?
Şu yanan ev.
O konuda hiçbir şey bilmiyorum dedi adam.
Ancak yüzünde beliren endişeli ifade Valander'in gözünden kaçmamıştı.
Hangi konuda hiçbir şey bilmiyorsun?
Adam titreyen elleriyle bir sigara yaktı.
Ben aslında duvar yazıları yazarım dedi adam. Ama her sabah saat 7'de işbaşı yapamam. Onun için de o küçük kulübeyi kiralamayı düşündüm. Aslında satmak istiyordum ama aile istemiyordu.
Kime kiralayacaktın?
Stockholm'lu birine, uygun bir yer arıyordu. Evi görmüş, bulunduğu yeri beğenmişti. Ama hala bana nasıl ulaştığını anlayamadım doğrusu.
Adı neydi?
Adının Nordstrom olduğunu söylemişti ama ben buna pek inanmamıştım doğrusu.
Neden?
İsveççesi çok iyiydi ama yabancı aksanla konuşuyordu. Nordstrom adında bir yabancı olabilir mi?
Yine de evi kiralamak istemişti öyle mi?
Evet, hem de çok iyi bir para verecekti. Ayda 10.000 kron alacaktım. İnsan böylesi bir paraya burnunu kıvıramaz değil mi? Bunun kimseye bir zararı olacağı da aklıma gelmemişti doğrusu. Eve iyi baktığım için aslında bunu bir ödül olarak değerlendirmiştim. Avukat Holmgren'in ya da varislerin bunu duymasına hiç gerek yoktu.
Evi kaç aylık kiralamıştı?
Nisan'ın başında geldi. Mayıs'ın sonuna dek eve gereksinimi olduğunu söyledi.
Evi ne için kullanacağını söyledi mi?
Huzur içinde resim yapmak için demişti.
Resim mi?
Wallander'in aklına babası geldi.
Sanatçıydı yani. Parayı nakit önermişti. Alacaktım o parayı.
Onu bir daha ne zaman gördün?
Görmedim.
Görmedin mi?
Bu bir tür konuşulmayan kuraldı. Burnumu bu işe sokmayacaktım, ben de sokmadım. Anahtarları verdim ve oradan uzaklaştım. Hepsi bu.
Anahtarları geri aldın mı?
Hayır, postayla gönderecekti.
Ve tabii adamın adresi sende yok değil mi?
Yok.
Adamı tarif edebilir misin?
Akıl almayacak denli şişmandı.
Başka?
Şişman bir adamı başka nasıl tarif edebilirsin? Kel kafalı, kırmızı suratlı ve şişkoydu. Şişko dediğim zaman öyle sıradan şişman birini düşünme, fıçı gibiydi.
Wallander başını evet dercesine salladı. Paranın tümünü de harcadın mı diye sordu parmak izleri olasılığını düşünerek.
Evet, zaten bu yüzden yeniden içki imal etmeye başladım.
Eğer bu işe bugün bir nokta koyarsan seni Yista'da karakola götürmem dedi Wallander. Alfred Hanson kulaklarına inanamadı.
Söylediğimde ciddiyim dedi Wallander ama işi gerçekten bırakıp bırakmadığını da denetleyeceğim ve yaptığım bu içkileri de dökmelisin.
Wallander evden çıkıp gittiğinde adamın ağzı hala bir karış açıktı. Görevimi yapmadım diye geçirdi içinden ama şu anda kaçak içki imalatçılarıyla da uğraşamam. Yistat'a geri döndü. Nedenini bilmeden Krageholm Gölü'nün kıyısındaki otoparka doğru sürdü arabasını. Arabadan inerek gölün kıyısına doğru gitti. Bu araştırmada Louis Akerblom'un ölümünde kendisini korkutan bir şey vardı. Sanki her şey daha yeni başlıyor gibiydi. Korkuyorum diye geçirdi içinden. Sanki o kesik parmak beni işaret ediyor. Anlayamadığım bir işin içindeyim. Bir kayanın üstüne oturdu. Bezginliğini ve yorgunluğunu hissetti. Boğazına kadar bu davaya battığını düşünerek bakışlarını göle çevirdi. Olayın çözümlenmesinde sanki denetimi elinden kaçırmış gibi hissediyordu kendini. İçini çekti. Louis Akerblom'un katilini aramada ve kendi özel yaşamında hiç de hoş bir yerde olmadığını düşündü. Kendi kendine ne yapmalıyım dedi yüksek sesle. Yaşama saygısı olmayan acımasız katillerle uğraşmak istemiyorum. Yaşadığım sürece hiçbir şekilde anlayamayacağım türden şiddet ve vahşetle ilgilenmek istemiyorum. Belki de bu ülkede bizden sonraki polis kuşağının çok daha farklı deneyimleri ve görüş açıları olacaktır. Ama artık benim için çok geç. Daha farklı biri olamam artık. Ayağa kalktı, bir ağacın tepesinden havalanan kuşa baktı. Soruların tümü de hala yanıtsız diye geçirdi içinden. Tüm yaşantımı suçluları yakalamaya adadım. Bazen başarılı oldum, çoğu kez de başarısız. Ama bu dünyadan çekip gittiğimde en önemli sorgulamada başarılı olamayacağım. Yaşam çözülemeyen bir bilmeceden öte bir şey değil. Kızımı görmek istiyorum diye geçirdi içinden. Bazen onu o kadar çok özlüyorum ki bu bana acı veriyor. Özellikle Louis Akerblom'un katili olan bir parmağı kesik bir zenci bulmalıyım. Ona bir soru soracağım. Neden Louis Akerblom'u öldürdün? Stig Gustafsson'un peşini bırakmamalıyım. Onun suçsuz olduğuna inandım. Ama yine de sahneden bu kadar çabuk çekilmesine izin vermemeliyim. Arabasına geri döndü. Korku ve nefretten arınamayacaktı. Kesik parmak hala anlam veremediği bir şeyleri işaret ediyordu. Transkei'den gelen adam. 8. kısım. Enkaza dönmüş arabanın gölgesinde gizlenmiş adamı görmek neredeyse olanaksızdı. Kıpırdamıyordu ve esmer yüzü karanlıkta seçilmiyordu. Gizlenecek yeri çok iyi seçmişti. Öğleden sonranın ilk saatlerinden beri bekliyordu ve güneş artık Soveto köyünün tozlu tepelerinde batmaya başlamıştı. Kuru ve kırmızı toprak batan güneşin altında parlıyordu. 8 Nisan 1992 idi. Buluşma yerine tam zamanında varabilmek için oldukça uzun bir yol kat etmişti. Kendisini arayıp bulan beyaz adam yola erken çıkmasını söylemişti. Güvenlik nedenlerinden ötürü tam olarak kaçta kendisini alacaklarını söylememişlerdi. Güneş battıktan kısa bir süre sonra demişlerdi yalnızca. Netibane'deki evinin önünde adının Stewart olduğunu söyleyen adamı gördüğü andan bu yana yalnızca 26 saat geçmişti. Evinin kapısı vurulduğunda Umtata polisinin geldiğini sanmıştı. Polisi görmeden bir ay geçmiyordu. Bir banka soygunu ya da cinayet söz konusu olduğunda Umtata polisinden bir ekip kapısına dayanırdı. Bazen onu sorgulamak için kasabaya götürürlerdi ama genellikle söylediklerine inanırlardı. Oluklu demir levhayla kaplı kulübeden dışarı çıktığında kızgın güneşin altında duran ve adının Stewart olduğunu söyleyen adamı önce fark edememişti. Victor Mabasha adamın yalan söylediğini hemen anlamıştı. Adı Stewart'ın dışında herhangi bir ad olabilirdi. İngilizce konuşmasına rağmen Victor aksanından onun aslen Güney Afrikalı olduğunu düşünüyordu. Ve Güney Afrikalı birinin adı da kesinlikle Stewart olamazdı. Adam ortaya çıktığında öğleden sonraydı. Kapı vurulduğunda Victor Mabasha uyuyordu. Telaşlanmadan yataktan kalkmış, pantolonunu ayağına geçirmiş ve gidip kapıyı açmıştı. Artık hiç kimsenin önemli bir şey için kapısına gelmeyeceğini biliyordu. Genellikle alacaklılar dayanırdı kapısına ya da kendisine borç para verebilecek düzeyde olduğuna inanan aptallar. Tabii polislerin dışında. Ne var ki polisler kapıyı vurmazdı. Ya tekmelerler ya da kırarlardı. Adının Stewart olduğunu söyleyen adam 50 yaşlarındaydı. Takım elbise giydiği için ter içinde kalmıştı. Arabasını yolun diğer tarafındaki baobab ağacının altına park etmişti. Victor aracın plakasının Transvaal olduğunu gördü. Kendisiyle buluşmak için onca yolu neden kat ettiğini bir an için merak etti. Adam içeri girmek istemedi. Yalnızca bir zarf uzatarak ertesi gün Sovyeto'nun varoşlarında kendisini önemli bir konu görüşmek için birinin bekleyeceğini söylemekle yetindi. ''Bilmen gereken her şey bu zarfın içinde yazılı.'' dedi. Yarı çıplak birkaç çocuk kulübenin dışında çamurların içinde oyun oynuyordu. Victor çocuklara bağırarak başka bir yerde oynamalarını söyledi. Çocuklar anında yok oldular. ''Kim?'' diye sordu Victor. Beyaz adamlara hiç güvenmezdi ama özellikle de yalan söylemeyi başaramayan beyaz adamlara ve bir zarfla mutlu olacağına inanarak işleri daha da kötüleştiren beyaz adamlara hiç ama hiç güvenmezdi.
''Bunu söyleyemem.'' dedi Stewart.
''Her zaman beni birileri görmek ister.'' dedi Victor. ''Burada önemli olan ben acaba onları görmek istiyor muyum?''
''Her şey zarfın içinde yazılı.'' diye yineledi Stewart.
Victor elini uzatarak kalın ve kahverengi zarfı aldı. Zarfın içinde bir tomar para olduğunu anlamıştı. Bu hem güven verici hem de endişelendirici bir duyguydu. Paraya gereksinimi vardı ama bu paranın neden verildiğini bilmiyordu ve bu da onu tedirgin ediyordu. Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediği, bir işe karışmaya hiç niyeti yoktu. Stewart ıslak bir mendille hem yüzünü hem de kel kafasını sildi.
''Zarfın içinde bir harita var.'' dedi. ''Buluşma yeri haritada işaretli. Sovyeto'ya yakın. Hatırlıyorsun değil mi?''
''Her şey değişiyor.'' dedi Victor. ''8 yıl önce Sovyeto'nun neye benzediğini biliyordum. Ama şimdi ne halde olduğundan haberim bile yok.''
''Sovyeto'nun içinde değil.'' dedi Stewart. ''Buluşma noktası Johannesburg otoyoluna bağlı çevre yolunda. Orada değişen bir şey yok. Eğer oraya zamanında varmak istiyorsan yarın sabah erkenden yola koyulmalısın.''
Victor beni kim görmek istiyor diye üsteledi bir kez daha.
Adını vermek istemiyor dedi Stewart. Yarın onunla tanışacaksın.
Victor yavaşça başını sallayıp zarfı geri uzattı.
Adını öğrenmek istiyorum diye yineledi. Eğer adını öğrenmezsem buluşma noktasında zamanında olmayacağım. Aslında oraya hiç gitmeyeceğim.
Adam duraksadı. Victor sessizce bakışlarını adamın gözlerine dikti. Uzun bir duraksamadan sonra Stewart, Victor'un az önce söylediklerini yeni algılamışçasına başını salladı. Etrafına bakındı. Çocuklar gitmişlerdi. Victor'un en yakın komşusu yaklaşık 50 metre ötedeki bir başka barakadaydı. Barakanın kapısı önünde bir kadın çamaşır asıyordu. Bir iki tane keçi, kırmızı kuru toprağın üstüne yiyecek bir şeyler aranıyordu.
''Jan Klein'' dedi alçak sesle. ''Jan Klein seni görmek istiyor.'' ''Bunu sana ben söylemedim tamam mı? Zamanında buluşma yerinde ol.''
Sonra da dönerek arabasına yürüdü. Victor toz bulutunun arasında uzaklaşan arabanın arkasından baktı. Stewart arabayı çok hızlı kullanıyordu. Zencilerin bulunduğu yere giren beyaz adamların kendilerini güvensiz hissetmelerinin tipik tepkisi bu, diye geçirdi içinden Victor. Stewart için bu düşman saflarına girmekle eşdeğerdeydi ve aslında haksız da sayılmazdı. Victor kendi düşüncesine gülümsedi. Beyaz adamlar korkak adamlardı. Sonra da Stewart gibi ulak kullanan Jan Klein'ın nasıl biri olduğunu merak etti. Belki de bu Stewart'ın yalanlarından biriydi. Onu buraya gönderen Jan Klein değildi, başka biriydi. Oyun oynayan çocuklar geri dönmüşlerdi. Victor kulübesine gitti, gaz lambasını yakarak yatağına oturdu ve yavaşça zarfı açtı. Zarfı alışkanlıktan altından açmıştı. Bombalı zarf gönderenler patlayıcı maddeyi her zaman zarfın üst tarafına yerleştirirlerdi. Postadan bombalı mektup alacaklarını düşünen çok az insan kendilerine gelen mektupları olağan şekilde açardı. Zarfın içinde siyah mürekkeple çizilmiş bir harita vardı. Buluşma yeri kırmızı kalemle işaret edilmişti. Gözün önünde canlandırabiliyordu. Hata yapmak olanaksızdı. Haritanın yanı sıra zarfın içinde 5000 rand vardı. Dipnot rand Güney Afrika para birimi. Victor parayı saymadan 5000 olduğunu biliyordu. Hepsi bu kadardı. Jan Klein'in neden kendisini görmek istediğine ilişkin bir mesaj yoktu zarfın içinde. Victor zarfı kirli zemine fırlatarak yatağına uzandı. Battaniye küf kokuyordu. Gözünün çevresinde bir sivrisinek vızıldayarak uçtu. Başını çevirerek gaz lambasına baktı. Jan Klein diye geçirdi içinden. Jan Klein beni görmek istiyor. Aradan 2 yıl geçti ve bir daha bana işinin düşmeyeceğini söylemişti. Oysa şimdi beni görmek istiyor. Neden? Yatağında doğrularak kolundaki saate baktı. Eğer ertesi gün Soveto'ya gidecekse bu akşamüstü Umtata'dan otobüse binmeliydi. Stewart yanılmıştı. Ertesi sabaha değin bekleyemezdi. Buradan Johannesburg yaklaşık 900 kilometre ötedeydi. Karar vermesini gerektiren bir şey yoktu. Parayı kabul ederek zaten kararını vermişti. Artık gitmek zorundaydı. Jan Klein'a 5000 papel borçlanmaya niyeti yoktu. Bu kendi ölüm fermanını imzalamak anlamına gelirdi. Hiç kimsenin Jan Klein'a 3 kağıdı getiremeyeceğini bilir ve onu çok iyi tanırdı. Yatağın altındaki el çantasını aldı. Evden ne kadar uzak kalacağını ya da Jan Klein'in kendisinden ne istediğini bilmediğinden birkaç gömlek iç çamaşırı ve bir çift ayakkabıyı çantanın içine attı. Eğer iş düşündüğünden daha uzun sürecek olursa o zaman gereksinimi olan eşyaları satın almak zorunda kalacaktı. Sonra da dikkatle yatağın kasasını araladı, plastik torbanın içindeki 2 bıçağı aldı. Bıçakları gömleğinin ucuyla sildikten sonra gömleğini çıkardı. Tavana asılı olan özel kemerini alıp beline bağladı. Aynı deliği kullandığını fark edince kilo almadığına sevindi. Parası tükeninceye değin akşamları bol bol bira içmesine karşın kilo almamıştı. Yakında 31 yaşına basacaktı ama yine de formdaydı. Bıçakların uçlarını kontrol ettikten sonra kınlarına koydu. Karşısındakinin kanını akıtmak için bıçağı hafifçe saplaması yetecekti. Sonra da yatak kasasının bir başka bölümünü çıkararak tabancasını aldı. Bunu da Hindistan cevizi yağıyla yağlamış ve plastik bir torbanın içine koymuştu. Yatağın kenarına oturarak tabancayı temizlemeye koyuldu. Bu 9 milimetrelik parabellumdu. Silahı Ravenmore'daki ruhsatsız tabanca satan birinden aldığı özel mermiyle doldurdu. Çantasını aldı, meşin tabancalığı omzuna geçirdi, silahını yerleştirdi. Jan Klein'la buluşmaya hazırdı artık. Kısa bir süre sonra da kulübeden dışarı çıktı. Paslı kilidi kilitledi ve birkaç kilometre ötedeki Umtata yolunun üstündeki otobüs durağına doğru yürümeye başladı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 111.